doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkçemizin dününü, bugününü, özelliklerini anlatmaya çalıştığımız Dünden Bugüne Türkçemiz programında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı. Programın isteyen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ali Serin, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Harizm dönemini ve Harizm Türkçesini konuşacağız. Bugün konuğumuz Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hülya Kasapoğlu Çengel hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey.
Sizi stüdyomuzda ikinci kez görmek çok güzel hocam. Sağ olun, ayağınıza sağlık.
Ben de çok gururluyum Neslihan Hanım'a ve size teşekkür ederim. Hocam. Çok keyifli sizinle yayına çıkmak.
Aynen hocam, sizinle de. Şimdi birazdan değerli dinleyicilerimiz başlayacağız sohbetimize ama sorularınız ve yorumlarınız için ben adreslerimizi anımsatayım sizlere. 463 3419 ve 463 3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz dundenbugune.türkçe@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, konumuza gireceğiz. Hülya Kasapoğlu Çengel hocamızla birlikte. Ancak onun öncesinde devam eden programlarımızda aklımıza takılan, dinleyicilerimizden de gelen bir iki konu var. Onları sormak istiyorum ben Hülya hocama. Hocam iki konu, iki başlık. Bir tanesi çok ayrıntı gibi görünse de aslında önemli.
Evet.
Atabetül, hakayık bunlardan.
Evet.
Hangisi doğru telaffuz hocam ve ne demek tam anlamıyla bu tamlama?
Evet.
İkincisi de biz hangi alfabeleri kullandık?
Evet. Atabetül hakayık.
Hocam neden atabetül değil atabetül?
Evet, bu geçmiş çalışmalarda hep atabetül ayla yazılmış ve galat gibi olmuş. Hep tekrarlanan bir yanlış aslında ama Reşit Rahmeti Arat'ın ünlü eseri, ünlü incelemesi atabetül hakayıktır ve doğru şekli de budur. Hakikatlerin eşiği. Hakayık hakikatler demek, atabetül. Atebe'de eşiği anlamında, eşik anlamında bir Arapça tamlamadır. Doğrusu tekrar atebetül hakayık.
Bu birinciydi hocam.
Türklerin evet, kullandığı alfabeler dünya yüzünde Türkler kadar çok alfabe kullanmış bir millet yok.
Bunun nedenleri olsa
gerek. Evet, nedeni Türkler çok tarihte çok geniş bir coğrafyaya yayılmışlar. Birçok kültürle alışverişte bulunmuşlar. Komşulukla gelişen coğrafya, yaşadıkları, yayıldıkları coğrafyada çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Runik'ten başlıyoruz, Ötüken'den tarım havzasına iniyoruz. Güney'e ve Güneybatı, geliş Soğut alfabesinden geliştirilen Uygur alfabesi Runik'ten sonra, işte onun da kökeni konusunda çeşitli görüşler var. İskandinav kökenli denir. Sinavuz ve İskandinav'a gidince zaten görüyorsunuz İsveç'te Runik harflerle süvenirler, hediyelik eşyalar satılır. Daha sonra İslami dönemle birlikte işte 9. yüzyılda Türkler yoğun bir şekilde İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. 10. yüzyıl Satuk Buran, Karahanlı Türk Devleti hükümdarı Buran ve onunla beraber İslamiyet'in kabulüyle ilk İslami eserlerde Kur'an-ı Kerim'in alfabesi olan Arap alfabesiyle, bu ayrıntı önemli ama Türkler en uzun soluklu Arap alfabesini kullanmışlardır. Latin'den de, biz Latin alfabesine geçeli 100 yıl olmadı. 3 Kasım 1928, bugün 2017 yılındayız, daha 100 yıl olmadı. Ama 10 asır bir Arap alfabesi, yani Kur'an-ı Kerim alfabesi geçmişimiz var. Şöyle diyelim, Arap kaynaklı alfabe. Yani sembolleriyle ıslah edilmiş, geliştirilmiş alfabe. Ve daha sonra işte Latin, Sovyetler Birliği'ndeki Türkler Kiril alfabesini kullandılar. Değil mi? Geçtiler Latin'e bazı cumhuriyetler ama şu anda yaygın alfabe yine Kiril esaslı alfabelerdir. Kaynağı Kiril'dir ama farklı semboller içerir.
Hocam Arap, 4 mü saydınız, 5 mi saydınız?
Şimdi 4 saydım.
4 saydınız.
4 saydım. İbrani alfabesi, İbrani alfabesinde kullanmışlardır. Mesela bugün Litvanya ve Polonya'daki Karayların yazı dilindeki alfabesi İbrani alfabesidir. Grek harfli Türkçe metinler var. Anadolu'daki Karamanlılar, Karamanlı Türkleri diyelim. Türktür onlar, Ortodoks Türklerdir. Onlar Grek harfleriyle yazdılar. Ermeni harfleri, yani Ermenice değildir. Böyle bir yanlış algı var. Sanki Ermeni harfleriyle yazılınca Ermenice değil efendim. Ermeni harfleriyle ne zaman? 16-17. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyi, o Deşti Kıpçak Bozkırı'nda Ermeniler Kırım'dan başlayarak Bagradit'ten göçüyorlar. Ermeni Kıpçaklar karışıyor ve oradan Kırım'da ve Batı Ukrayna'da, Polonya'da Ermeni harflerle yazmalar. Hepsi Türkçe metinlerdir. Sonra Osmanlı tebaasındaki Ermeniler Ermeni harfleriyle Türkçe yazdılar. Ermeni harfleriyle Türkçe yazdılar. Bunları atlamamak lazım. Başka alfabeler işte Süryani, Brahmi, Tibet pek çok alfabeyle yazıldı. Süryani alfabesiyle, Brahmi alfabesiyle pek çok alfabeyle yazıldı Türkçe.
Hocam Uygur'u
şimdi aklıma gelmeyenler Uygur.
Uygur'u nereye? Uygur alfabesini.
Uygur Soğut alfabesinden geliştirilmiş tabii. Evet. Soğut alfabesinden gelişmiş Uygur alfabesi de yine Uygur yazmalarında kullanıldı. Ta ki 13. yüzyıla kadar. Geçen programda konuşmuştuk. Fatih Sarayı'nda Uygur harflerini bilen katipler çalıştırmıştır. Mesela Abdurrezzak Bahşi bunlardan biridir. Uygur harfleriyle yazmışlardır. Ve işte Atebetül Hakayık'ın, ben programımda söylemiştim, Semerkant nüshası, Kutadgu Bili'nin Viyana nüshası Uygur harfleriyle çoğaltılmıştır. Sıracül Kulüp, pek çok eser var böyle Uygur harfleriyle.
Kısaca bir bilgi vermek lazım mı hocam? Sesliler üzerinde Uygur'da, Uygur alfabesinde durum ne?
Evet, seslilerde işte seslilerde bütün alfabelerde olduğu gibi Uygur alfabesinde de sıkıntı var. Yani seslilerde ince ve kalın ayırt edilmiyor. Tek sembolle yazılıyor. O ve Ö. U ve Ü.
Vav gibi şeydi.
Evet, evet ve bunun en büyük ayırıcısı Brahmi alfabesindedir. Mesela Arap alfabesinde biliyorsunuz bir vavla hem V hem beş de dört yuvarlak beş, ünü. Beş. Beş sesi karşılar. Beş sesin sembolüdür vav. Yani şeydir, gizemlidir Arap alfabesi o bakımdan. Zordur. İşte onun için en uygunu Latin alfabesi ama biz ne yaptık? Ü'yü ve Ö ıslah edilmiştir yani.
Hocam şimdi
orijinalinde yoktur evet. Biliyorsunuz yani Ü ile Ö ile yazmıyoruz
bütün Batılılar. Bütün bu söylediklerinizden şu sonuca doğru gitmek mümkün olabilir mi? Bu kadar geniş bir coğrafya üzerinde bir baskı oluşturduğunuz zaman, oralarda yaşayanlar üzerinde de bir baskı oluşturduğunuz zaman herhalde pek sevilmezsiniz.
Evet, evet, Türkler tarih boyunca her zaman şunu söylemek lazım. Biz çok köklü bir milletiz. Büyük bir hanedandan geliyoruz. Türk hanedanlığı. Ve tarihte çok büyük coğrafyalara yayılmışız. Onun için dostumuz az, düşmanımız çok.
Bunu kabul edelim.
Evet, Allah Türk milletini korusun. Bütün Türklüğü kastediyorum. Bütün dünya üzerindeki Türk topluluklarını kastediyorum.
Allah yardımcımız olsun hocam. Şimdi Selçuklu bir vali atıyor. Vali atadıktan sonra hocam Harezm Devleti kuruluyor.
Yani Harzemşah diyor ona. Harzemşah. O valiye.
Evet, evet hocam. Yavaş yavaş başlıyor. Ve oranın özellikleri var. Dil özellikleri var. Tarihsel özellikleri var. Buyurun söyleyeyim
evet,
hocam.
Evet. Şimdi İslami dönem başlıyor. Kutadgu Birlik Divan, Atebetül Hakayık ve Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi'nin derken biraz daha batıya gelmeye başlıyoruz. Batıya doğru geliyoruz. Hangi yüzyıl? İşte 12. yüzyıl. Gazneliler önemli. Yani Gaznelileri söylemezsek, coğrafyayı anlatmazsak Harezm Türklerini ve Harezm Türkçesini anlamak çok kolay olmayacak. Onun için tarih ve coğrafya bir arada. Afganistan ve Kuzey Hindistan'ı alıyor Gazneliler ve büyük bir Türk devleti kuruluyor burada. Gazne de orada başkentin adı Doğu Afganistan'da. Ve Gazneliler Kuzey Hindistan'ı ele geçirdikten sonra Harezm bölgesi, o bölge böyle Türkleşmeye başlıyor. Yani alıyor ve Türklük böylece o bölgeye yayılmaya başlıyor. Ve tarihte iz bırakan bir devlet Harezm. Gazneliler, Gazneli Mahmut önemli biri. Gazneli Mahmut'la en parlak dönemini yaşıyor bu Türk devleti.
Hocam sonra kibirli Gazneli Mesut geldikten sonra da
ya,
Çaldıran da
Sultan Mesut gelince de oğlu orada. İşte yani
evet.
Balık baştan kokar derler ya, işte evet, Gazneli hocam. Mahmut böyle bir adam ve 1017 itibariyle devletin 977-1187-1017 ve 1017'den 1030'a kadar en parlak dönemi. 1030'da ölünce, vefat edince Gazneli Mahmut, yerine geçen Sultan Mesut işte oğlu aynı gücü gösteremiyor ve devletin çöküşü de böyle başlıyor. Dandana Kan'la Selçuklular alıyor.
Çağrı Bey'in üstün askeri evet. yeteneğiyle.
İle Selçuklu evet. hakimiyeti başlıyor. Harezm bölgesi neresi? Ceyhun'un Aral Gölü'ne döküldüğü bölge. 11. yüzyılın başlarında Harezm Gaznelilere bağlı bir vilayet. Buraya tayin edilen, biraz evvel söylediğiniz gibi konuyu bilen sunucuyla konuşmak da çok zevkli gerçekten. Ve Harezm Şah deniyor.
Evet,
Harezm Şah deniyor. Harezm Şahlar sülalesi böyle 11 ila 13. yüzyıl arasında hüküm sürüyor.
1230'a kadar herhalde.
Evet, 1230'da Cengizliler ortadan kaldırıyor ve 12. yüzyıl Harezm çok önemli bir kültür merkezi. Ne işe yarıyor bu kültür merkezi?
Ne işe yarıyor hocam?
İşte bu kültür merkezinde, Türk kültür merkezi, Ötüken şeyden sonra Turfan ve ne dedik ki, Kutat Gubilik, Karahanlı dönemi kültür merkezi Kaşgar, Balasagun'dan sonra şimdi bir başka kültür merkezine girdik. Harezm'deyiz. Bu kültür merkezi eserlerin, kültürel eserlerin yazıldığı bölge. 1017 dedik ve bu coğrafyada kullanım 1017'de geliyor, 1030 ve bu coğrafyada kullanılan Harezm bölgesindeki edebi dilin adı Harezm Türkçesi. Gökten inmiyor Harezm Türkçesi. Köktürk, Uygur, Karahanlı'nın organik devamı. Yani Doğu Türkçesi. Köktürkçe, Uygurca, Karahanlıca'nın organik devamı.
Hocam birazdan örnekler vereceksiniz.
Yeni bir yazı dili vereceğim.
Buyurunuz
şimdi
hocam.
Şimdi eserlere geçelim mi?
Hocam
şimdi bu Harezm Türkçesi ile yazılan eserler var. Bu eserler işte... Gazneli Mahmut'la bura Türkleşiyor ya, Oğuz, Kıpçak, Kanglı, diğer Türk boyları bölgeye yerleşiyor. Dolayısıyla farklı Türk boylarının yerleşmesi ve bu bölgenin Türkleşmesi ile ne oluyor? Yazılan eserler de karışık dilli eserler. Karışık dilli eserler denir ya, sizin de Türkoloji geçmişiniz var.
Hocam
çok
buyurunuz.
Mutluyum. Çok bilen biriyle konuşmak hakikaten çok zevkli. Karışık dilli bu yüzden karışık dilli. Çünkü buradaki Oğuzların, Kıpçakların dil özellikleri karışıyor. Yani Oğuz özelliği de var eserlerde. Nehcül Feradis'te, Kısasül Enbiya'da, Mu'inil Mürit'te, Muhabbetname'de, Mukaddimetül Edeb'de Kıpçak özellikleri de var. Bu karışık dillilik buradan kaynaklanıyor.
Evet, ve bu yüzden de profesör düzeyinde hocalarımız dahi birbirleriyle söylemeyelim burayı.
Evet, dinleyelim. Sonra Cengizliler, Çağatayca gelecek ya sonra.
Evet hocam,
13. 15. yüzyıl arasında yazılıyor Harezm. Arkasından Çağatay, Temürlüler devrinde yine Harezm'in organik devamıdır Çağatayca. Şimdi eserlere gelelim. Biz konumuz geçelim.
Hocam o arada benim bir sorum daha olacak.
Evet.
Sizin şahsi görüşünüz itibariyle bu az önce söylediğiniz karışıklılık konusunu biraz açmanızı rica edeceğim. Harezm'i örneğin Selçuklu Türkçesinden ayran, yani rastgele soruyorum size. Ne özellikler var?
İşte Selçuklu Batı bizim Oğuzca'nın temeli. Tabii.
Bugüne, evet,
Doğu Türkçesi ile Batı Türkçesini ayıran en tipik özellikler işte Köktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm ve Selçuklu, yani bizim Anadolu'da işte ilk yazı dili olduğumuz 13. yüzyıl ile beraber eski Anadolu Türkçesi. Yani
tekrarlar mısınız hocam?
Köktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm, Çağatay Doğu Türkçesidir. Doğu Türkçesidir. Biz Oğuz Türkleri, biz de Ötüken'de vardık, Orta Asya'da vardık ama biz Oğuz Türküydük. Neden Batı Türklüğü deniyor şimdi bize? Biz batıya göç ettiğimiz için. O zaman da Oğuz Türkçesi aynı Oğuz Türkçesiydi. İkisini birbirinden ayıran, yani Oğuz bugünkü Batı Türkçesi. Oğuz Türkçesi ile diğer Kıpçak, Karluk, yani tarihi Doğu Türkçesini birbirinden ayıran en tipik özellikler, işte başta K söylüyor onlar. Kelmek diyor, biz gelmek diyoruz. Toymak diyor, Biz doymak diyoruz. Böyle seslik, ses farklılıkları
Ses
var.
değişmelerinden başka sentakste, söz diziminde
Hiçbir farklılık
yok.
yok. Zaten Türkçenin hiçbir lehçesinde söz dizimi farklılığı yok. Batılıların bu word order dediği kelime dizimi sırası bütün Türkçenin en tarihi biçiminde ve bugünkü biçiminde ve bugün bütün dünya üzerindeki bütün Türk lehçe ve diyalektleriyle hepsinde söz dizimi aynıdır. Farklılık var denirse bu yanlış olur. Hangisinde farklılık var? Gagavuz'da. O şeyin verdiği Gagavuz Türkçesi devriktir farklılık. Yani biz de devrik cümle kurarız ama bu biraz daha şeyin etkisiyledir. Slav dillerinin. Mesela Ermeni
Gagavuz'da bu
Kıpçakçasında
kadar
da öyle.
farklılık var mı hocam?
Yani devrik farklılık var. İşte ben geldim size diyoruz. Ben size geldim. Ben bugün eve gidiyorum. Ben eve
Ben gidiyorum
gidiyorum
eve.
bugün ya da ben gidiyorum
Gidiyorum
eve
eve.
bugün. Tam Rumeli ağzı. Yani ona da Rumeli ağzı gibi konuşuyorlar. Yani söz kelimelerin cümledeki yerleri değişiyor bu kadar. Ama bu zaten bizim konuşma dilimizde var. Onun için söz dizimi farklılığını asla telaffuz etmemek lazım.
Yakut'ta hocam.
Yakut'ta da benzer şeyler var. Yani çok malzeme çıkmaz
Çünkü
şeyle
artık o
ilgili.
lehçe.
Tabii.
Evet.
Yani söz dizimi farklılığı çıkmaz. Çuvaşça'da da böyle, Yakutça'da da böyle.
Tamam hocam, ben sözünüzü kestim.
Estağfurullah.
Eserlerimizi, evet.
Eserlere geçelim.
Dile geçelim
Çok
eserlerimizi.
önemli.
Evet
İlk
hocam.
yazılan eser işte 12. yüzyıl Mukaddimetül Edep. Bu bir sözlük. Şeyi söyledik mi? Alptigin, devletin kurucusu Alptigin'di. Burada da Anuştigin'in oğlu Harezmşahlar sülalesinden. Onun oğlu
Muhammed'in hocam.
Kutbiddin Muhammed'in oğlu Atsız'a ithafen yazılıyor. Arapçayı öğretmek amacıyla. Arapça kelimeler, kelime grupları, kısa cümleler var. Çok uzatmayacağım Mukaddimetül Edebi. Vaktimiz var mı?
Hocam vaktimiz var, hiç
Vaktimiz var.
sıkıntımız yok, evet.
Eser alfabetik bir sözlük değil Mukaddimetül Edep. Edebe giriş diye bir
Edebin
eser.
sunuşu, edebe
Evet.
giriş, evet hocam.
Alfabetik bir sözlük değil. Dörtte üçü fiiller, dörtte biri isimlerden oluşuyor ve fiiller Arapça bablara göre sıralanıyor. Bu eserin iki nüshası var. Yozgat ve Berlin'de en önemli. Birçok nüshası var da en önemli iki nüshası, en eski nüshaları Yozgat ve Berlin'de. Ama asıl İran'ın Şuştar kasabasında bulunan nüsha en olgun, en ayrıntılı nüshadır. Bunun üzerine de çalışılmıştır Türkolojide. Kelime hazinesinin zenginliğiyle dikkat çeker bu. Evet, Mukaddimetül Edep böyle bir eser.
Hocam burada bir kez daha izninizle sözünüzü keseceğim. Eleştiriden kaçınmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Eleştirinin olumlu yapıcı olduktan sonra
Kesinlikle.
kültürel yaşantımıza, yaşamın ta kendisine olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum ve örneğin lise düzeyinde ve hatta lisans düzeyinde dahi sayınız desek çocuklara belki divanı sayarlar, Kaşgarlı'nın divanını. Belki Kutadgı 1-2.
Tatkubili'yi
Başka da yok hocam.
yok sayamazlar. Sayamazlar. Geçen şeylerde konuştuk mu bunu? Sayamazlar ve şiir okuyamazlar. Mesela İranlı arkadaşlarım olmuş lisans yıllarında. Siz de bir Hacettepe'lisiniz. O İranlı grubu bilirsiniz. Yani her İranlı tıpta okuyan öğrenciler Hafız'dan, Sadi'den, Rudegi'den ve Ömer Hayyam'dan şiirler okurdu. Biz eserleri sayamayacağımız gibi bir Türk şairinden bir şiir okuyun dediğimizde bir şairimizden Fuzuli'den, Baki'den ya da
İmkansızmış ama.
Cahit Sıtkı diyelim daha da yeniye gelelim okuyamazlar yani bu maalesef eğitim sistemini
Müfredat.
müfredatı eleştirelim
Eğiticilerdeki
biraz
problem hocam. Onu bir eleştirelim ki
evet
düzelsin hocam, evet.
eleştirelim tabii
Tabii.
sadece akademik bilgi ezber teorik bilgiyle olmuyor bunları vermek lazım. Karanlığı, Harezm dönemi eserlerini sayınız desek Nehçü
Hocam
Ferahisi
imkansız zaten.
kaç öğrenci bilir? Çok zor. Çok zor.
Hocam geçiş zamanımız gelmiş. Neslihan'dan uyarı geldi her zamanki gibi.
Bitiyor mu zaman?
Yok hocam, bir ara verelim
Ha
kısaca.
tamam. Aman
Telefonlarımızı
bitmesin.
atıp devam edeceğiz.
Tamam.
Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Profesör Doktor Hülya Kasapoğlu Çengel hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, tarihte verdiğimiz çok çok önemli eserlerin az bilinirliğini söyledik. Bir örnek verdiğiniz Harizm döneminden devam etmenizi rica ediyorum.
Ben bir parantez açayım.
Buyurun hocam.
İslamiyetle beraber İslami dönem, Türk İslam muhitinde, aslında Türk'ü de atlamayalım, Türk İslam muhitinde yazılan eserler, İslamiyet'i kabul etti dediğimiz andan itibaren yazılan eserler, işte 10. yüzyıl itibariyle 11. yüzyıl, Kutadgubilik, Divan, Atebetül Hakayık, neden dini eserler? Şimdi Divan Lügati Türk bir sözlük, Kaşgarlı işte çıkıyor, tam bir akademidir diyorum Kaşgarlı. Kaşgar'dan Bağdat'a kadar halkların arasında gezerek kelimeleri derliyor ve o devasa sözlüğü yazıyor. Hakikaten akla hayale sığmayacak bir ürün.
Bir ansiklopedi.
Neden? Şimdi Kutadgubilik, Divan-ı Hikmet ve Atebetül Hakayık neden dini? Çünkü İslamiyet'i kabul etmişiz ve dini ihtiyaçla yazılıyor. Dini, İslam dinini anlatmak için Yusuf Has Sacip Kur'an'daki hadisleri alıyor, ayetleri alıyor, onu Türkçe kelimelerle ifade ediyor. İslami terimler işte bu dönemde Harezm Türkçesinde girmeye başlıyor.
Hocam, burada şu da çok dikkat çekiyor. İmam-ı Azam'a dönmeleri de ilginç.
Evet.
Yani başkasına gitmiyor. Örneğin Şafii'ye, İmam-ı Şafii'ye ya da Maliki'ye gidiyor. İmam-ı Azam'a gidiyor. Evet. İmam-ı Azam da Emevilere çok muhalefet, o esnada Abbasiler gelince iyi hoş oldu olmadı.
Çok hoş.
Peki, hocam,
evet,
yani,
evet.
Çok
aynen
bir
öyle. Şimdi o İslami kaygı devam ediyor. Biz İslamiyet'i kabul ettik ama İslamiyet'i anlatmak lazım. Neyle anlatılır? İşte bu kültürel çalışmalarla, eserlerle. Bu ihtiyaçla yazılıyor. Şimdi Nehçül Feradis şeye, Harezm dönemi eserlerine bakın. Saydım ya, Mukaddimetül Edep tamam bir sözlük ama arkasından Kısasül Enbiya, Mu'inil Mürid, Muhabbetname, Nehçül Feradis hepsi dini içerikli eserlerdir. Şimdi şeye geçecek olursam Mu'inil Mürid'e geçeyim. Kısasül Enbiya ile Nehçül Feradis'i sona bırakıyorum.
Evet, anlamlarını da söyleyiniz hocam.
Müritlerin yardımcısı Mu'inil Mürid. Şeyh Şeref Hoca bir rivayete göre yazarı, bazı düşüncelere göre belli değil. Dini tasavvufi manzum bir eser, 1313'te yazılıyor. Bu Ebu'l-Gazi Bahadır Han'a göre Türkmenler, bu kitaba göre, onun Türkmenler Şecere-i Terakime diye eseri var biliyorsunuz. Bu Türkmenler buna göre amel etmişlerdir diyor. Ancak tek nüshası var. Yani Türkmenler bu kitaba göre amel ediyorlar.
Hocam burada
ama tek nüsha ve Bursa Orhan Kütüphanesi'nde.
Dinleyicilerimize bir öneri de bulunalım. Şecere'ye şöyle bir göz atsınlar. Girişi
ya,
çok hoş hocam.
Çok
onun.
Hoş. Şecere-i Terakime'yi okuyalım.
Bana geldiler, yaz bunu dediler diyor ya hocam. Orası benim çok hoşuma gitmişti girişte.
Okuyalım Şecere-i Terakime.
Çok
değil
da
mi?
Uzun bir şey değil hocam.
Değil,
yani. Evet.
Değil. Çok
buyurunuz
güzel.
Hocam.
Ve işte Zeki Velidi Togan tanıtıyor. Onun bir makalesi var, Zeki Velidi Togan'ın. Onu da önerelim. Ama eski harflerle, 1928'de daha Latine geçmeden önce Harezm'de yazılmış eski Türkçe eserler, Türkiyat Mecmuası'nda. Bu arada öğrencilerime bu dönemde bu dersim var, duyuruyorum. Makaleyi okuyun, gelin Harezm'de. Evet. Şimdi onlar dinliyorlar beni, çok meraklılar.
Evet hocam.
İnanılmaz, benim ikiler ve üçlere giriyorum. O kadar benim umudum, diyorum ya, ben umudumuzu kaybetmeyelim. Bu ikiler ve üçler bizim o kadar meraklı ki. Acayip meraklı çocuklar. Çok hoşuma gidiyor. Onlardan çok umutluyum. Togan'ın makalesi çok önemli. Harezm'de yazılmış en eski Türkçe eserler. Eski harflerle hem Osmanlıcaları gelişir hem de bu eserlerle ilgili çok... Birinci kaynak Togan, Zeki Velidi Togan çok güzel bilgiler veriyor. Evet.
Nietzsche'nin umut konusundaki fikirlerinden de uzak dursunlar. Buradan uyaralım hocam.
Evet.
Evet.
Çok doğru.
Buyurunuz hocam.
Muhabbetname'ye geldik. Şimdi Mukaddimetül Edep, Mu'inil Mürid ve Mu'inil Mürid'den sonra yine Muhabbetname. Muhabbetname, Mu'inil Mürid... ile ilgili, evet, dini tasavvufi manzum dedik. Muhabbetname de adı üzerinde, o da Mesnevi tarzında yazılmış uzun bir manzume. O da 1353'te Harezmi tarafından yazılıyor. Harezmi adlı bir kişi tarafından yazılıyor. 4 nüshası var ve maalesef bunlar hep British Museum'da. Uygur harfli nüsha, Arap harfli nüshalar var. Millet Kütüphanesi'nde İstanbul Ali Emiri bölümünde diğer Arap harfli nüsha da var. Evet, bunlar da eksik nüshalardır ama Muhabbetname de böyle önemli bir eser. Şimdi daha çok şeye vakit ayıracağım ben. Nehcül Feradis ve Kısasül Enbiya'ya. Evet, ve Husrevu Şirin. Husrevu Şirin yazılmış. Husrevu Şirin adı üzerinde 12. yüzyılda Genceli Nizami tarafından Farsça yazılmış bir mesnevidir.
Gence, bugünkü Gence mi?
Bugünkü Gence.
Evet.
Eserde Sasani hükümdarı Husrev ile Ermeni kraliçesi Şirin'in aşk hikayesi anlatılıyor. Nizami biliyorsunuz ilk Hamse yazarı, Hamse sahibi ünvanına sahiptir. Eser 1341-1342 yıllarında bizim Husrevu Şirin, Harezm Türkçesiyle. Kıpçakça özellikler de baskın. Onun için Harezm eseri mi, Kıpçak eseri mi hep tartışılır. Harezm sahasında yazılmış ama Kıpçak özellikleri taşıyan bir eser, çok normal. Yani dönemin standart Türkçesiyle Kıpçakça özellikler var. Yani dönemin Doğu Türkçesiyle yazılmış. 14. yüzyıl Doğu Türkçesi, yani Harezm Türkçesiyle. Kut Mahlaslı bir şair tarafından Farsçadan neye çevriliyor? Farsça yazılmış mesnevinin Türkçe adaptasyonudur. Ama buranın ilavelerde de bulunuyor kutup. Eser Altın Orda Hanlarından Tınıbek Han ve karısı Hammelek adına yazılmıştır. 4370 beyit tek nüshası var. İskenderiye'de Berke Fakih tarafından Altın Boğa adına istinsa edilmiştir bu nüsha 1383'te. Ve bu Paris Milli Kütüphanesi'nde. Zaten eserlerimiz hep ya British Museum'da ya Paris Milli Kütüphanesi'nde, Bibliotek Nasyonel. Ya Hermitage'da, yani hepsi farklı farklı yerlerde. Biliyorsunuz biz müzecilik alanında da çok yani inşallah ilerleriz. Yani çok önemli kütüphane ve müzecilik. Eser üzerinde işte Zayaçkovski çalışıyor. Necmettin Hacı Eminoğlu çalışıyor. Evet, şimdi şeylere geçelim.
Buyurunuz hocam.
Kısasül Enbiya ve dönemin, şöyle diyelim, bir dönemin dil özelliklerini ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız fonetiğini, morfolojisini, söz dizimini, yani ses ve biçim özelliklerini dini eserlere gireceksiniz. Bunlar işte dini, İslam dinini öğretmek amacıyla yazılmış ve dil özellikleri bakımından da çok önemli. Doğu Türkçesinin dil özelliklerini yansıtan iki önemli
hocam
eser.
Kısasül
Enbiya, evet, Kısasül Enbiya'ya geçiyorum ben. Kısasül Enbiya, enbiyaların, peygamberlerin kıssaları. Şimdi esere bakarsak içinde pek çok kıssa var. Bazılarını söyleyeyim. Habil ve Kabil, Harut ve Marut kıssası var. İsmail kıssası var. Yusuf, Hazreti Yusuf kıssası, Yakup kıssası, Yunus kıssası, İlyas, Lokman Hekim kıssası, peygamberlerin kıssalarını Kısasül Enbiya'da bulabiliriz. Kısasül Enbiya, Nasireddin bin Burhanettin Rabguzi tarafından yazılıyor. Mensur bir eser. 484 mısradan oluşan 43 şiir de var içinde. Bu da Arapçadan Farsçaya çevriliyor. Zaten dönemin eserleri hep öyle. Ya Farsçadan adaptasyon ya da Arapçadan Farsçaya ve Farsçadan bize adaptasyon Türkçeye. Farsçadan Harezm Türkçesine çevriliyor. Peygamberlerin hayat hikayeleri, mucizeleri, dört halife ve sahabelerin menkıbeleri var. Yaratılıştan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e kadar olan dönemi kapsıyor. Pek çok nüshası var. Yani Petersburg'da 6 nüshası var. Başka nüshaları da var. Ve eseri ilim alemine ilk tanıtan kim biliyor musunuz? Ya böyle işte, hep başkalarının elinden çıkıyor. İlminski. İlminski, Rus Türkolog İlminski. Bu alfabe politikasını geliştiren kişiler Sovyetler'de. İlminski tarafından tanıtılıyor. 1859'da. Kazan'da yayımlanıyor.
Hocam zaten az önce söylediğiniz gibi biz Batı'ya geldikten sonra Batı Türkçesi ve diğeri de Doğu Türkçesiydi. Ne zaman ki Sovyet devrimi gerçekleşti ondan sonra
Bir
dediler
sürü
ki
Türkçe
Kazak
çıktı
ayrı,
ha.
Uygur ayrı.
Aynen
Yok,
öyle.
aslında alakası
Tabii
yok.
bir Doğu Türkçe.
İki ana kol var hocam
Tabii
yani.
Türkçe vardı.
Türkçe evet.
8 Orhun yazıtlarından 13. yüzyıla kadar tek bir edebi dil vardı. Önce Köktürk, sonra Uygur tabii dönem dönem,
Evet hocam.
sonra Karahanlı ve tek bir edebi dil her dönemde.
İşte o örneklerini de
Ama
söylüyorsun.
13. yüzyılda Türkçe yazı dili olarak ikiye ayrıldı. Doğu Türkçesi, Batı
Evet.
Türkçesi. Neden? Biz Batı'ya geldik ya. Değil mi? 1071. Malazgirt'le Alparslan Doğu'nun kapılarını açtı ve Oğuz Türkleri Anadolu'nun kapılarından bu bölgeye girdiler ve Batı Türkçesi böyle 2 asır sonra Arapça Farsçayı hazır bulduğumuz için edebi dil olmadı. Oğuz Türkçesi 13. yüzyılda edebi dil olmaya başladı. Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı işte çok etkilidir edebi dile
1277
geçişimizde.
hocam
Evet,
evet.
bundan sonra Türk diliyle yazılacak.
Kapıda ve divanda
Daha
Türkiye diliminden
başka
gayrı
dil
söyleme.
kullanılmayacak. Evet, ondan sonra işte Doğu ve Batı Türkçesi. Doğu Türkçesi
Evet hocam.
işte bugünkü Çağatayca. Çağatayca'nın mirası olanlar bugünkü Doğu Türkçesi budur işte Kazak, Kırgız, Kıpçak, Karluk lehçeleri. Batı işte Türkçesinin de içinde bulunduğu Oğuz, Azerbaycan, Türkmen ve Gagavuz.
İşte
Türkmen
hocam.
her iki özelliği de gösterir. Bir
Gösterir.
köprüdür. Hem Doğu hem Batı özellikleri. Evet böyle oldu. Ondan sonra tabii Sovyet politikası, ayrıştırma politikası. Ben bunu çok rahat söylüyorum. Kültürel ayrıştırma politikası.
Bozdu
Hem
hocam.
alfabede hem yazı dilinde. Artık kullandığınız, konuşma dilinde kullandığınız diliniz yazı dili olacak ve yazı dili haline geldi. Bolşevik'le beraber ve böyle pek çok yazı dili ortaya çıktı.
Hocam 2,5 dakikamız var. Ben çekiliyorum. Örneklerinizi
Necülferadis
nasıl
mutlaka.
istiyorsanız. Buyurunuz
Evet,
hocam.
Necülferadis Kerderli Mahmut tarafından yazılıyor. Cennetlerin açık yolu anlamına geliyor. 40 hadis özelliği taşıyor. Zaten kitabın girişinde diyor ki 40 hadis evet benim Peygamber Efendimizin sözü Kayı Mumin ve Muvahhid 40 hadisini benim hadislerimden işitmegenler ke tegürse bilmegenler ke ögretse Hak Teala ol kimer seni alimler zümresinde bitigey ve şehitler cümlesinde kopargay. Bunu çevireyim. 40 hadis niteliğinde ve Peygamber Efendimizin neyle başlıyor? Hadislerle başlıyor eser. Ayetler var. Bu hadislerin ve ayetlerin Harezm Türkçesine çevirisi veriliyor. Önce Arapçası, sonra çevirisi. Çevirisinden sonra da bu hadisler etrafında işte din büyüklerinin hikayeleri anlatılıyor. 4 bab var. Birinci bab Hazreti Muhammed'e ait vahiy, miraç, İslamiyet'ten önce çektiği sıkıntılar Hazreti Muhammed Efendimizin. İkinci bab Hulefai Raşid'in dediğimiz 4 halife, Ehli Beyt ve 4 imam, 4 mezhep. Üçüncü bab Allah'a yaklaştıran iyi ameller. Dördüncü bab uzaklaştıran kötü ameller. Artık amelleri biliyoruz. Namazdan başlıyor. Anne babaya hürmet ve kötü ameller işte içki içmek, kan dökmek, işte yalan konuşmak.
Devam
Zina
edin.
her
Evet,
şey var.
devam edin
Ve
hocam.
burada 40 hadisten diyor benim hadislerimden bu 40 hadisi diyor. Kim diyor işitmeyenlere işittirirse, duyurursa, bilmeyenlere öğretirse Hak Teala o kişiyi alimler zümresinde yazacak. Alim yazacak, alim olarak kabul edecek ve şehitler olarak, şehit olarak onlar kalkacaklar diyor. 40 hadis niteliğinde bu eserin ben Süleymaniye Nüshası'nı okutuyorum öğrencilere. Yeni Cami Süleymaniye Nüshası. Çok önemli Necülferadis, İslami düşüncelerin ayrıntılı yazıldığı bir eser. Yani bir dini bilgileri oradan 14. yüzyıl 1360 ilk nüshası herhalde 60'tan önce yazıldı. Yeni Cami nüshası 1360 tarihlidir. Yine bunu da Zeki Velidi Togan buluyor ve 26'daki bu makalesinde yazıyor. Biraz önce öğrencilerime ödev
Evet hocam.
verdiğim Harezm'de yazılan en eski Türkçe eserler orada tanıtıyor. Ve kitabın adını diyor Necülferadis koyduk. Bu cennetlerin açık yolu demektir. Eğer iyilik yapmak istiyorsanız cennetin kapılarını açmak istiyorsanız bu eseri okuyun. Ümit diyor şudur ki, kitabını okuganlar, kitap sözleri birle amel kılgaylar, takı Hak Teala'nın uçtmaklarına yolçu bolgaylar diyor.
Yani çok da açık hocam, çok anlaşılıyor açık, bakın, ya evet.
Amel be, Hak Teala bu kitabını Cem Kılgan, Asi ve Cafi kulunu Yarlı Kagay. Hak Teala bu kitabı toplayan, meydana getiren Asi ve Cafi, asi ve cefa eden kullarını da diyor bağışlayacak. Bağışlamak fiili yarlıkamak, çok eski bir fiil. Amin. Rabbül alemina. Alemlerin Rabbine amin diyor. Bu şekilde bitiyor eser.
Hocam şimdi, ağzınıza şimdi. Sağlık.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Haftaya zaten birlikteyiz, haftaya galiba devam ederiz.
Haftaya konuşacağız. Dur,
kaldığımız evet. Yerden de Hülya hocam evet, devam tamam. Ederiz.
Kıpçak devamında evet. Bir sonraki yazı diline geçeceğiz.
Hocam burada zaten İsmet Özel'in 40 hadis kitabı var. İkinci yerinin önemli bir şair. O çağrışım yaptı birden.
Yaptı 40 değil mi? Konusu 40 hadis. Önemli hocam. Hadisleri yazıyor. Arapça evet. Ayetleri. Sonra onları Harezm Türkçesiyle açıklıyor. Sonra o hadisler ve ayetlerle ilgili İslami hikayeleri anlatıyor.
Hocam haftaya ve öğrencilerimize, çok... çocuklara, gençlere bunları nasıl tanıtacağız, sevdireceğiz? Bunun üzerinde de duralım. Tamam, ben not alıyorum şimdi evet. Buraya. Profesör Doktor Hülya Kasapoğlu Çengel hocamız. Hocam bütün bu verdiğiniz bilgiler için, hoş sohbetiniz için geldiğiniz ayağınıza sağlık, çok... ağzınıza sağlık. Sağ olun hocam.
Çok teşekkür çok ederim teşekkür Sedat Bey. Sağ siz sağ olun, var olun.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta Hülya Kasapoğlu Çengel hocamızla sohbetimiz devam edecek. Bekliyoruz sizleri. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.